Samuel kitabının 13. bölümüne geldik. 1. Samuel 13. bölüm. Konu Saul'un Tanrı'ya karşı isyanıdır. Şimdi Saul'un gerçek tabiatı, karakteri ortaya çıkmaya başlıyor. Oğlu Yonatan Mikmas'ta zafer kazanmış ama Saul borusunu çalmış ve bu zaferin onurunu kendine mal etmişti. Saul kahinlik konumuna saygısızlık eder. Samuel Saul'u azarlayıp reddeder. İsrail'in silahsızlanması görülür. Bu bölümde 9. bölümde Kral Saul hakkında sunduğum tezimi savunabileceğimi düşünüyorum. Saul'un dış görünüşü ve imajı onu bir krala benzetiyordu. Ama bütün bunların altında kral falan değildi. Kağıttan kesilmiş oyuncak bir kral gibiydi. 30 yaşında kral olan Saul, İsrail'de 2 yıl krallık yaptıktan sonra halktan 3000 kişi seçti. Bunlardan 2000'ini Mikmas ve Beyt El'in dağlık bölgesinde yanına aldı. 1000'ini de Benyamin oymağına ait Giva kentinde Yonatan'ın yanında bıraktı. Halktan geri kalanları evlerine gönderdi. Yonatan, Giva'daki Filist birliğini yendi. Filistliler bunu duydular. Saul bütün ülkede boru çaldırarak İbraniler bu haberi duysun dedi. Böylece İsraillilerin hepsi Saul'un Filist birliğini yendiğini ve Filistlilerin İsraillerden iğrendiğini duydu. Bunun üzerine halk Gilgal'da Saul'un çevresinde toplandı diyor 13. bölümün ilk 4 ayeti. Saul'un gerçek karakteri ortaya çıkmaya başlıyor. Onu iyice gördüğümüzde onun sahte olduğunu anlamaya başlıyoruz. Bu ayetlerde Yonatan'ın Filist birliğini yendiğini okuyoruz. Bu zaferin başarısı kime mal ediliyor? Saul'a. Yonatan'ın yetenekli bir asker önder olduğu gözüküyor. Daha sonra çok ilginç bir strateji kullanarak başka büyük bir zafer kazandığını görüyoruz. Ama bu zaferde savaşta Yonatan savaşmış ve boruyu Saul çalmıştır. Savaşı kazanmanın şerefini kendi üzerine almıştır. Saul kendi borusunu çalmayanın borusunun çalınmayacağına inanıyordu. Kendi borusunu çalmıştı. Savaşı kazandığından ötürü oğlunu onurlandırmamıştı. Bütün İsrail'i bir araya toplayıp doğru olmayan bir rapor vermişti. Ordu ve Yonatan'ın adamları Saul'un raporunun doğru olmadığını biliyordu. İnsanlar Saul'un ordusunda bir zayıflık olduğunu ve bunun onun zayıf noktası olduğundan şüphelenmeye başlıyorlardı. Saul alçak gönüllü müydü? Kesinlikle alçak gönüllü değildi. Saul'un sahte bir alçak gönüllülük taşıdığını baştan söylemiştim ve şimdi durum gözler önüne seriliyor. Filistinliler İsraillilerle savaşmak üzere toplandılar. 30 bin savaş arabası, 6 bin atlı asker ve kıyılardaki kum kadar kalabalık bir orduya sahiptiler. Gidip Beyt Aven'in doğusundaki Mikmas'ta ordugah kurdular. Durumlarının tehlikeli olduğunu ve askerlerinin sıkıştırıldığını gören İsrailliler mağaralarda, çalılıklarda, kayalıklarda, çukurlarda, sarnıçlarda gizlendiler diyor 5 ve 6. ayetler 1. Samuel 13. bölümün. Belli ki Filistinliler toparlanmışlar ve büyük bir güçle İsraillilere saldırmışlardı. Saul, Samuel tarafından belirlenen süreye uyarak 7 gün bekledi. Ama Samuel Gilgal'a gelmeyince halk Saul'un yanından dağılmaya başladı. Saul, yakmalık ve esenlik sunularını bana getirin dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu diyor 1. Samuel 13. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Burada Saul hakkında başka bir yeni şey daha görüyoruz. Kral konumundan ötürü yakmalık sunuyu sunabileceğini düşünmüştü. Daha sonra Uzziya adlı başka bir kralın da kahinsel görevi yerine getirebileceğini düşündüğünü görüyoruz. Tanrı bundan ötürü onu şiddetle yargılamıştı ve Uzziya cüzzam olmuştu. Bunu 1. Tarihler 26. bölümde görebilirsiniz. Saul, Tanrı'nın sadece Levi oymağından bir kahinin yakmalık sunu sunabileceği hakkındaki kesin talimatını görmezlikten gelmişti. Saul, yakmalık sununun sunulmasını bitirir bitirmez Samuel geldi. Saul, selamlamak için onu karşılamaya çıktı. Samuel, ne yaptın diye sordu. Saul, halk yanımdan dağılıyordu diye karşılık verdi. Sen de belirlenen gün gelmedin. Üstelik Filistinler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce de işte bunu yaptım, diyor. Saul, Samuel'i beklemeye razı değildi. Sabırsız ve kibirliydi. Samuel'in gelmesini beklememek için 3 tane iyi nedeni olduğunu düşünüyordu. 1- Halk dağılmıştı. 2- Filistinler üzerine saldırıyordu. 3- Samuel gelmekte biraz gecikmişti. Tabii ki Saul bahane bulmaya çalışıyordu. Her şeyi ve herkesi suçluyordu. Şimdi Filistinler Gilgal'da üzerime yürüyecek. Oysa ben Rabbin yardımını dilememiştim diye düşündüm. Bu nedenle yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum. 12. ayet. Saul bir sunak sunmak ve Rab'den yardım dilemek için kendini zorlamıştı. Yalan söylediğini söyleyebilir miyim? Sahte bir dindarlık gösteriyordu. Gerçek Saul ortaya çıkmaya başlıyor. Samuel, akılsızca davrandın dedi. Tanrın, Rabbin sana verdiği buyruğa uymadın. Yoksa Rab İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı. Ama artık krallığın sürmeyecek. Rab kendi isteklerine uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen Rabbin buyruğunu tutmadın, diyor. 1. Samuel 13, 13 ve 14. ayetler. Saul'a eğer Tanrı'ya itaat ederse bereket alacağı ve etmezse yargı geleceği baştan söylenmişti. Yöneticinin Rab'be itaat etmesi gerektir. Ve günümüzde dünyanın ihtiyacı olan şey Rab tarafından yönetilen bir yöneticidir. Sorunlarımız böyle bir yöneticimiz olmamasından kaynaklanıyor. Tabii ki Tanrı'nın bu dünya için nihai hedefi olan Rab İsa'nın yeryüzüne yeniden gelişine dek böyle bir olmayacaktır. Saul itaatsizlik etmişti. Bu yüzden Tanrı kral olması için başka birini seçmişti. Tanrı bu kişiyi bir süre sonra sahneye çıkaracaktı. Samuel bile bu sırada bu kişinin kim olduğunu bilmiyordu. Bundan sonra Samuel Gilgal'dan ayrılarak Benyamin oğullarının Giva kentine gitti. Saul yanında kalan halkı saydı, yaklaşık 600 kişiydi. Saul, oğlu Yonatan ve yanlarındaki halk Benyaminlerin bölgesinde Giva'da kalıyordu. Filistinler ise Mikmas'ta ordugah kurmuşlardı. Akıncılar 3 koldan Filistinlerin ordugahından çıktılar. Kollardan biri Şual bölgesindeki Ofra'ya girdi. 1. Samuel 13, 15-17 ayetler arası. Savaş başlamak üzereydi. Burada gerçek bir silahsızlanma görüyoruz. Günümüzde insanlar tüm silahları ve cepheneleri yok ederseniz başka bir savaş çıkmayacağını düşünüyorlar. Diğerleri, silah yasağı çıksa ve dürüst insanların elindeki silahlar alınsa bunun kötü insanları durduracağını düşünüyorlar. Kötü olanları silahsızlandıramazsınız dostum. Bunu yapmak sadece dürüst insanları yasa dışı kişilerin kötülüklerine açmak olacaktır. Bence bu idealist, akılsızca bir düşünce tarzıdır. Tabii ki biz hiçbir zaman savaşın olmasını istemiyoruz. Sadece bu değil, Tanrı buyruğunu kesinlikle savunuyoruz. Hiçbir ortamda, durum ne olursa olsun, insan canına kıymayacaksın. Yani adam öldürmeyeceksin, ama bunun yanında devletler Tanrı tarafından kurulmuştur ve devlet kendi insanlarını korumakla yükümlüdür, sorumludur. Bu nedenle gerçekçi olmak gerekir. Devletin caydırıcılığı olması gerekir. Bugün çok iyi gördük ki devlet bir komşu devlet içinde kargaşa yaratmak istiyor. Bu nedenle de insanları kargaşa yaratmak için kullanıyor. Bunu da çok sinsi yollarla yapıyor. Ya kişilerin milliyetçilik duygularını kullanıyorlar, ya dinsel duygularını, ya da herhangi bir ideolojiyi kullanıyorlar. Aslında yüreği bozuk olan insan gerçekten de başka insanı düşünmemektedir. Aslında yokluk çeken, ezilen, acı çeken, kukla olarak kullanılan insandır. Ama O bunun böyle olduğunu anlamaz, görmez. Dostum, sana bir insan olarak, bir kardeş olarak şunu diyeceğim ki, seni kimse düşünmez. Seni oraya ya da buraya kışkırtan, seni düşünen insan değildir. Aklını ve mantığını kullanman gerek. Her zaman Rabbe bakman, Rabbin buyruklarına uyman en sağlıklı ve doğru olandır. Seveceksin, affedeceksin, hiçbir ortamda kötülüğe yanaşmayacaksın. Sevgiden, bağışlanmaktan söz etmeyenlerin sözlerine uyma kardeşim. En doğru olanı budur. Bütün İsrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Filistinliler, İbraniler kılıç, mızrak yapmasın demişlerdi. Bu nedenle bütün İsrailliler saban demirlerini, kazma, balta ve oraklarını biletmek için Filistinlilere gitmek zorundaydılar. Saban demiriyle kazmanın bileme fiyatı şekelin 1/3 kadardı. Beller, baltalar, üvendireler için istenilen fiyat ise şekelin 1/3. 19-21 ayetler arası. Filistinliler İsraillileri silahsızlandırmışlardı. İsraillilerin sadece tarım aletlerine sahip olmalarına izin verilmişti. Ama onları bileylemek için Filistinlilere gitmeleri gerekiyordu. Bu şekilde düşman İsraillilerin ellerindeki silahların miktarı ve cinsini tam olarak biliyorlardı. İşte bu yüzden savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç, mızrak yoktu. O sırada Filistinlilerin bir kolu Mikmas geçidine çıkmıştı diyor 1. Samuel 13. bölüm 22 ve 23. ayetlerde. Sadece iki kişinin, Saul ve Yonatan'ın kılıçları vardı. Ordudaki diğer insanlar herhalde kazmalar, baltalar, sopalar ve bunlara benzer aletler kullanıyorlardı. Saul'un ordusu savaşa böyle hazırlanıyordu. Şimdi 1. Samuel 14. bölüme geldik. Konu Saul'un başarısını kendisine mal ettiği Yonatan'ın Filistinliler üzerindeki zaferidir. Bir kez daha Yonatan büyük bir zafer kazanıyor ama Saul zaferi kendisinin kazandığını söylüyor ve kıskançlığını ortaya koyuyor. Kendi oğlunu bile öldürecek durumdadır bu adam. Bölüm 14, Yonatan'ın Filistinlilere karşı kullandığı savaş stratejisini verir. Bölgenin coğrafyasını çok iyi bilmediğimden ve askeri personel de olmadığımdan bu savaşın stratejisini size bildiremeyeceğim. Belli ki Yonatan'ın stratejisi adamlarına dar bir geçitten geçirmekti. Burada ellerinde çok az silah olan Yonatan'ın ordusunun özel bir avantajı vardı. Buna benzer bir savaş Doğu Yunanistan'daki bir dağ geçidi olan Termopil'de gerçekleşmişti. Düşman ordusu kendilerinden çok daha kalabalık olduğu halde Yunan ordusu Pers ordusunu püskürtebilmişti. İsrail düşman kendilerinden çok fazla sayıda olduğundan ve kendileri de neredeyse silahsız olduklarından İsrail'in durumunda bu strateji kesinlikle onlar için yararlı olmuştu. Bu savaşın ayrıntılarını atlayıp bunun yerine burada bulunan büyük ruhsal derse bakacağım. Saul Ahiya'ya Tanrı'nın sandığını getir dedi. O sırada Tanrı'nın sandığı İsrail halkındaydı. 1. Samuel 14 ayet 18. Saul Tanrı'nın sandığını savaş alanına götürmemeliydi. Daha önce Samuel'in zamanında gördüğümüz gibi İsrailoğulları sandığın savaşları kazanmalarına yardım edeceğini düşünerek onu batıl bir şekilde kullanmışlardı. Belli ki Saul'un nedeni de aynıydı. Böylece Rab İsrail'i o gün zafere ulaştırdı. Savaş Beyt Aven'in ötesine dek yayıldı diyor 23. ayette. Saul'un sandığı savaş meydanına götürmesine karşın savaşı insansal bakımdan Yonatan'ın stratejisi kazanmıştı. Tanrı bu genç adam ile birlikteydi ama bu genç fazla yaşamadı ne yazık ki. Tanrı o gün İsrail'i kurtarmıştı. O gün İsrailliler bitkindi. Çünkü Saul ben düşmanlarımdan öç alıncaya kadar akşama dek kim yemek yerse lanetli olsun diye halka ant içtirmişti. Bu yüzden de kimse bir şey yememişti derken her yanı bal dolu bir ormana vardılar. Askerler ormana girince toprakta akan balları gördüler. Ne var ki içtikleri anttan, yeminden korktukları için hiçbiri bala dokunmadı. Yonatan babasının halka yemin ettirdiğini duymamıştı. Elindeki değneği uzatıp ucunu bal gömecine batırdı. Biraz bal tadar tatmaz gözleri parladı. 1. Samuel 14, 24-27 ayetler arası. Yonatan'ın babasının savaş bitene kadar kimsenin bir şey yememesi hakkındaki tuhaf buyruğunu bilmiyor olması ilginçtir. Aslında Yonatan savaşı kazanmıştı bile. Şimdi Saul'un gerçek duasını görmeye başlıyoruz. Yonatan zaferi kazandı ve Saul kendisi kazanmış gibi yapıp onuru, değeri kendi üzerine almaktadır. Oğluna onur vermeyi istemiyor kesinlikle. Alçak gönüllülüğü yok olmuş ve kıskançlığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine oradakilerden biri Yonatan'a "Baban askerlere bugün kim yemek yerse lanetli olsun diye ant içtirdi" dedi. Askerlerin bitkin düşmesi de bundan. Yonatan "Babam halka sıkıntı verdi" diye yanıtladı. Bakın bu baldan biraz tadınca gözlerim nasıl da parladı. Bugün halk düşmanlarından yağmaladığı yiyeceklerden özgürce yeseydi çok daha iyi olurdu. O zaman Filistinlilerin yenilgisi de daha ağır olmaz mıydı? 28-30 ayetleri arası 1. Samuel 14. bölümün. Saul akılsızca bir buyruk vermişti. Adamlar yorgundular. Bir savaş savaşmışlar ve kazanmışlardı. Bir şeyler yemeleri gerekiyordu. Saul, "Düşmanlarımdan öcümü alana kadar kimsenin bir şey yemesine izin vermeyeceğim" demişti. O sırada Saul Rab'be bir sunak yaptı. Rab'be yaptığı ilk sunaktı bu diyor 35. ayette. Gerçekten de Rab'be bir sunak yaptı ve üzerinde kurbanlar sundu. Saul adamlarına "Haydi bu gece Filistinlilere saldıralım" dedi. "Tan ağarıncaya kadar mallarını yağmalayalım. Onlardan bir tekini bile sağ bırakmayalım." Adamlar "Sence uygun olan neyse onu yap" diye karşılık verdiler. Ama kahin "Burada Tanrı'ya danışalım" dedi. Bunun üzerine Saul Tanrı'ya "Filistinlilere saldırmaya gideyim mi? Onları İsraillerin eline teslim edecek misin?" diye sordu. Ama Tanrı o gün yanıt vermedi diyor 1. Samuel 14, 36-37. Ayetlerde. Tanrı bu adamı hiç de kullanmıyor. Bunun için Saul, "Ey halkın önderleri, buraya yaklaşın da bugün işlenen bu günahın nasıl işlendiğini ortaya çıkaralım" dedi. İsrail'i kurtaran, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bu günaha yol açan oğlum Yonatan bile olsa kesinlikle öldürülecektir. Ama kimse bir şey söylemedi diyor 38-39. Ayetlerde. Gördüğünüz gibi Saul, suçu üzerine almaya pek istekli değil. Başka birisinin günah işlediğini söylüyor. Ordu sessizce duruyordu. Zaferin Yonatan'a ait olduğunu biliyorlardı. Ve şimdi Saul, "Tanrı'nın bana yanıt vermemesinin nedeni başka birisinin bana itaat etmemesi ve yemini bozmasıydı" diyor. Ordudakiler Yonatan'ın baldan tattığını biliyorlardı ve Saul'un bu sırada müthiş bir şov yapmakta olduğunu da biliyorlardı. Sessizce durdular çünkü o kraldı. Bunun üzerine Saul halka, "Siz bir yanda durun, oğlum Yonatan'la ben öbür yanda duracağız" dedi. Halk, "Sence uygun olan neyse onu yap" diye karşılık verdi. 1. Samuel 14 ayet 40. Ordu pek bir şey söylemiyor. Saul, "İsrail'in Tanrısı Rab'be bana doğru yanıtı ver" dedi. Kura Yonatan'la Saul'a düştü. Halk aklandı. 41. ayet. Saul, Yonatan'ın suçlu olduğuna inanıyordu. Saul bu kez, "Benimle oğlum Yonatan arasında kura çekin" dedi. Kura Yonatan'a düştü. Bunun üzerine Saul Yonatan'a, "Söyle bana ne yaptın" diye sordu. Yonatan, "Ben yalnızca elimdeki değneğin ucuyla biraz bal alıp tattım. Şimdi ölmem mi gerek" diye karşılık verdi. 42-43. ayetler. Yonatan suçluydu. Saul'un yapmasını istemediği şeyi yapmaktan suçluydu. Saul, "Bugün kim yemek yerse lanetli olsun" demişti ama bu ölmeye değer bir şey miydi? Saul, Yonatan, eğer seni öldürmezsem Tanrı bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın dedi. Ama halk Saul'a İsrail'i bu büyük zafere ulaştıran Yonatan'ı mı öldürteceksin dedi. Asla. Yaşayan Rabbin adıyla deriz ki saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir. Çünkü bugün o ne yaptıysa Tanrı'nın yardımıyla yapmıştır. Böylece halk Yonatan'ı öldürülmekten kurtardı diyor 44-45. Ayetler. Saul kendisine engel olursa oğlunu bile öldürürdü. Neden? Çünkü Saul Yonatan'ı kıskanıyordu. Bütün mesele bu. Bütün onurun kendisinin olmasını istiyordu. Ordu Saul'un bütün bağırıp çağırmaları karşısında sessiz kalmıştı ama Yonatan'ın hayatı tehlikeye düşünce sessizliklerini bozdular. Şimdi Saul'un gerçek karakterini görüyoruz. Daha sonra Tanrı'ya karşı direkt bir itaatsizlik içerisinde hareket edişini göreceğiz. İsrail ulusuna trajedi getirecek bir şey yapacak. Eğer Tanrı duruma el atmasaydı bu ulusun bitişi, yok oluşu olurdu. Saul Tanrı'nın adamı olmadığını ortaya koyuyor. Aslında Saul şeytanın adamıydı. Ağır bir söz ama öyle görüyoruz. Bundan sonraki bölümde Saul'un artık Tanrı'ya itaat etmediğini, kendi düşüncelerini izlediğini göreceğiz. Sonunda Tanrı'nın ruhu artık onunla konuşmayacak. Tanrı artık ona yol göstermeyecek ve o da Tanrı'ya sırtını çevirip cinler dünyasına yönelecek. Bundan sonra Saul'un Endor cadısına akıl danışmaya gidişini göreceğiz. Bu bölüm cinler, bilinmeyen, şeytana tapınma ve astrolojinin yükselişini gördüğümüz günümüzde bizim için büyük bir ders içermektedir. Etrafta o kadar çok Saul'lar var ki Tanrı her birimize bu alanda yardım etsin.